İnsan, Allah'ın düşünme yeteneğiyle yarattığı üstün bir varlıktır. Ne var ki insanların çoğunluğu bu çok önemli yeteneği gereği gibi kullanmazdır. Bu programın amacı gereği gibi düşünmeye davet etmek ve gereği gibi düşünmenin yollarını göstermektir. Düşünen insanlar için. Müminlerin merhameti. Etrafınızdaki insanlara merhamet nedir diye sorduğunuzda veya merhameti bana tarif eder misin dediğinizde birçok farklı cevap ve örnekle karşılaşırsınız. Kimi sokaktaki aç köpekleri doyuran komşusunun hayatında gördüğü en merhametli insan olduğunu söyler, kimi merhameti kendisine hastayken bakan bir yakınının gösterdiği ilgiyi ve yakınlığı örnek vererek tarif eder, kimi ise ölenlerin arkasından ağlayan bir arkadaşının adeta merhamet simgesi bir insan olduğundan bahseder. Genellikle tarifler bu şekilde birbirine benzer. Halbuki bunların hiçbiri gerçek merhameti tam anlamıyla ifade etmez. Gerçek merhametin kaynağı Allah sevgisidir. Allah'ı seven bir insan, onun yarattığı kullara ve varlıklara karşı onları acizlik içinde yaratmış olmasından dolayı içinde bir acıma ve merhamet hisseder. Başkalarının da bundan dolayı kendisine merhamet duyduğunu bilir. Allah'a olan sevgisi, Allah'ın yarattığı varlıklara içinde bir sıcaklık hissetmesine sebep olur. Kendisini yaratan Rabbine karşı duyduğu bu güçlü sevgi ve bağlılıktan dolayı, Kur'an'da emredildiği doğrultuda insanlara karşı güzel ahlaklı davranır. Allah'ın kendisine merhamet konusunda emrettiklerini yerine getirir. Bir insanın, Kur'an'ın bu konuyla ilgili emirlerini tümüyle yerine getirmesiyle gerçek merhamet ortaya çıkar. Çünkü gerçek merhametin ne anlama geldiğini ve merhametli bir insanın neler yapması gerektiğini en doğru şekilde tarif eden kaynak Kur'an'dır. Ancak burada şunu da belirtmeliyiz. Allah'a duyulan sevgi ile merhamet duygusu arasında çok büyük bir fark vardır. Bu fark, Allah'a karşı hissedilen duygunun yalnızca saf sevgiden oluşmasından meydana gelir. Merhamette, sevgiyle birlikte karşısındakinin acizliğinden ötürü duyulan bir acıma hissi vardır. Allah'a duyulan sevginin içinde ise merhamet yoktur. Çünkü Allah, bütün eksikliklerden, acizliklerden ve kusurlardan uzaktır. İnsanın kendi yaratıcısına karşı hissettiği duygu, ancak kalpte coşku, heyecan, hayranlık meydana getiren güçlü bir aşk hissidir. Bu nedenle saf sevgi sadece Allah'a duyulur. Merhamet ise Allah'ın acizlik ve güçsüzlük içinde yarattığı varlıklara karşı hissedilir. Kur'an'da gerçek merhametin nasıl olması gerektiği, merhametli bir insanın özellikleri, merhamet duygusunun bir insanın ahlakında ne gibi farklılıklar meydana getirdiği, merhametli insanların çevrelerinde yarattığı etki çeşitli örneklerle açıklanmıştır. Allah, ayetlerinde merhamet ve şefkatin eksikliğinden kaynaklanan zalimliği de çok ayrıntılı olarak tarif etmiştir. Bunun sonucunda iyiler ve kötüler, zalimler ve şefkatliler birbirlerinden açıkça görülen farklarla ayırt edilirler. Müminler, yapı olarak Kur'an ahlakından zevk alacak ve ancak bu ahlakı yaşadıklarında huzur duyacak şekilde yaratılmışlardır. Bu nedenle Kur'an'ın gösterdiği merhamet anlayışını yaşamakta hiçbir zorluk hissetmez, aksine bunu imanlarından kaynaklanan doğal bir ahlak olarak yaşarlar. Allah Hicr suresinin 88. ayetinde, "Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözünü dikme. Onlara karşı hüzne kapılma. Müminler içinde şefkat kanatlarını ger şeklinde emrederek müminleri merhameti yaşamaya davet etmiştir. Bu programda Kur'an ayetleri doğrultusunda müminlerin Allah sevgisine dayanan merhamet anlayışlarının nasıl olduğundan, Kur'an'ın emirleri doğrultusunda bu ahlakı hayatlarının her anında nasıl yaşadıklarından ve kimlere karşı merhamet gösterdiklerinden söz edeceğiz. Allah'ın ahiret günü kurtuluş bulabilmeleri, rahmetine ve cennetine kavuşabilmeleri için kullarına emrettiği hükümlerden biri, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmaktır. Hayatlarını Allah'ın rızasını kazanmaya adayan müminler de Allah'ın bu hükmünü eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getirmeye çalışırlar. Müminlerin merhamet anlayışlarının temelinde Allah'a olan samimi ve güçlü imanları yatar. Müminler, Allah'ın izni dışında hiçbir olayın gerçekleşmeyeceğini ve onun kendilerine bağışladıklarına ne kadar muhtaç olduklarını bilirler. Dolayısıyla bu kavrayıştan kaynaklanan bir tevazuya sahiptirler. İşte bu özellikleri de onların merhametlerinin temelini oluşturur. Aksi durumda, yani tevazu sahibi olmayan bir insan gerçek anlamda merhametli de olamaz. Çünkü böyle bir insan yalnızca kendisini düşünür, kendisini sever. Ve kendi çıkarları, kendi neslinin istekleri herkesten önce gelir. Bu nedenle başkalarının ihtiyaçlarını, eksikliklerini hiç umursamaz. Kendi dışındaki kimseleri önemsiz ve değersiz görür. Bunun bir sonucu olarak da kimseye karşı şefkat ve merhamet hisleri besleyemez. Müminlerin merhamet göstermedeki kararlılıklarının bir sebebi de Allah'ın ahlakını yaşamaya çalışmalarıdır. Allah, merhametlilerin en merhametlisidir. Dolayısıyla müminler de merhameti güçlerinin yettiği en son sınıra kadar yaşamaya çalışırlar. Her konuda olduğu gibi nasıl bir merhamet gösterecekleri konusunda da kendilerine sınırları belirleyen ve ölçüyü tespit eden yol göstericileri Kur'an'dır. Bu yüzden merhameti ancak Allah'ın merhamet edilmesini bildirdiği durumlarda ve yine Allah'ın belirlediği kişilere gösterirler. Kur'an'a uygun merhamet anlayışının farklılığı da işte bu noktada ortaya çıkar. Zira dinden uzak yaşayan insanların çoğu son derece hatalı bir merhamet anlayışına sahiptirler. Şahit oldukları bir olay karşısında haklıyı haksızı bilmeden, adil ve akılcı bir değerlendirme yapmadan ve en önemlisi Kur'an'ın hükümlerini gözetmeden cahilce bir acıma duygusuna kapılır ve bu bakış açısıyla hareket ederler. Genellikle de hem kendilerini hem de karşılarındaki insanları zarara sokabilecek girişimlerde bulunur, yanlış yönlendirmeler yapar ve yanlış kararlar alırlar. Bu insanların yaşadıkları yanlış merhamet anlayışı, Kur'an'ın emrettiği güzel ahlaktan çok uzak bir yapı ortaya çıkarır. Müminlerin merhamet konusunda kendilerine aldıkları ölçü, gösterilecek merhametin karşı tarafın ahiretini mutlaka olumlu yönde etkilemesidir. Kimi zaman bir mümine olan sevgileri ve merhametleri onlar adına bir takım önlemler almayı ya da eleştirilerde bulunmayı gerektirebilir. Karşılarındaki kişinin yaptığı kötü bir tavırda onu eleştirebilir, içinde bulunduğu durumdan caydırıcı konuşmalar yapabilir, Kur'an'ın bir emri olarak kötülükten men edebilirler. Asıl merhamet de budur. Çünkü müminler bunları yaparak karşılarındaki kişinin nefsine ağır gelebilecek bir söz söylemeyi, onun Kur'an dışı bir hareketini engellemeyi göze alır ama o kişinin sonsuz hayatını cehennem gibi geri dönüşü olmayan bir azap içinde geçirmesini göze almazlar. Bu şekilde de olabilecek en üstün merhamet örneğini sergilerler. Unutmamak gerekir ki asıl merhametsizlik, karşı tarafın ahiretini düşünmeksizin yaptığı yanlışlara bile bile seyirci kalmaktır. Müminlerin gösterdikleri bu ahlak anlayışında kendilerine aldıkları örnekse kuşkusuz Allah'ın Kalem suresinin 4. ayetinde çok büyük bir ahlak üzerinde olduğunu bildirdiği Peygamberimizdir. Allah Peygamberimizin üstün merhamet anlayışını bir ayette şöyle bildirmiştir. Andolsun, size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden, size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir. Tevbe suresi 158. İşte bu ahlakı kendilerine örnek alan Müslümanlar da diğer müminlere karşı her an onların ahiret menfaatlerini gözeterek Allah'ın emrettiği şekilde şefkatli ve merhametli davranırlar. Allah Fetih Suresinin 29. ayetinde inananların kafirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise merhametli olduklarını bildirmiştir. Ayetin bu ifadesinden anlaşıldığı gibi müminlerin öncelikle şefkat ve merhamet gösterdiği kişiler Allah'a inanan, ondan korkup sakınan insanlardır. Birbirlerinin Allah'a olan sevgilerini, onun rızasını kazanmak için gösterdikleri çabayı ve yaşadıkları güzel ahlakı görmek, aralarında doğal bir sevgi, şefkat ve merhamet oluşmasına sebep olur. İşte müminler, bu dostluk anlayışı içinde birbirlerine sıkıntı verecek her türlü etkiyi ortadan kaldırmaya, ferahlık, rahatlık ve huzur sağlayıcı ortamlar oluşturmaya çalışırlar. Diğer mümin kardeşlerinin de kendileri gibi aciz kullar olduklarını, bu nedenle de her zaman için hata yapmaya, yanılmaya, unutmaya açık olduklarını bilirler. Bundan dolayı da hiçbir zaman bir kızgınlığa ya da merhametsizliğe kapılmadan birbirlerini şefkatle doğruya davet ederler. Müminler diğer insanlara karşı da adaletli, dürüst, akılcı, sabırlı ve tevazu sahibidirler. Bu güzel özelliklerinden ve merhamet anlayışlarından dolayı etraflarındaki tüm insanları esenlik, güvenlik, rahatlık içinde yaşatırlar. Onların bu derece güvenilir olmalarının en önemli sebebi, sahip oldukları Allah korkusu ve sevgisinin onlara Kur'an ahlakını yaşatmasıdır. Kur'an'da merhamet duyulması emredilen kişiler arasında en başta insanın kendi anne ve babası gelir. Onlara karşı iyi davranmak, merhamet göstermek şöyle bildirilir. Rabbin, ondan başkasına kulluk etmemenizi ve anne babaya iyilikle davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara öf bile deme ve onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanadını ger ve de ki, Rabbim, onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse sen de onları esirge. İsra Suresi 23-24. Allah müminlere anne ve babalarına karşı yapılabilecek en ufak bir saygısızlığı ya da merhametsizliği yasaklamıştır. Özellikle kendi yanlarında yaşlanarak bakıma muhtaç duruma gelmiş, kuvvetten düşmüş anne ve babalarına karşı müminler son derece hürmetkar, ince düşünceli, hoşgörülü ve itinalı bir tavır içinde olurlar. Onları rahat ettirmek için ellerinden geleni yaparlar. Hem maddi hem de manevi açıdan bir eksiklik ve sıkıntı çekmemeleri, rahatlarının sağlanması için tüm imkanlarını seferber ederler. Ayrıca her ne olursa olsun, gönül alıcı ve saygılı üsluplarından taviz vermezler. Ancak tüm bunların yanında, müminlerin anne babalarıyla ilgili olarak karşılaşabilecekleri bir başka durum daha söz konusudur. İman eden kimselerin anne babaları kimi zaman inkar yolunu benimsemiş olabilirler. Böyle bir inanç farklılığında müminin göstereceği tavırsa yine güzel sözle ve gönül alıcı bir üslupla onları doğru yola davet etmek olacaktır. Hz. İbrahim'in bu konuda babasıyla yaptığı konuşmalar böyle bir durumda kullanılacak üslup ve gösterilecek tavır konusunda yol göstermektedir. Meryem suresi 41. ve 45. ayetlerinde Hz. İbrahim'in putlara tapan babasını güzel sözle ve öğütle hak dine davet ettiğini haber verir. Kur'an'da merhamet gösterilecek kişiler olarak hicret edenlerden de söz edilir. Haşr suresinin 8. ayetinde hicret edenler Allah'tan bir fazl arayıp Allah'a ve onun Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmış kimseler olarak tarif edilir. Yine Haç suresinin 40. ayetinde bu kimselerin yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı inkar edenler tarafından haksız yere sürgün edildikleri bildirilir. Bir başka ayette şöyle emredilir. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerle hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. Enfal suresi 72. Bu ayette bildirilenler, Peygamberimiz döneminde sahabeler arasında tam olarak yaşanmıştır. Allah'ın barındıranlar olarak adlandırdığı müminler, maddi manevi sahip oldukları her türlü imkanı arkalarında bırakmış, kendilerine sığınan bu kimselere belki de daha önce hiç tanımadıkları halde yardım elini uzatmışlardır. Hicret edip gelen bu kimselerin ne mal varlığının miktarı, ne itibarları, ne meslekleri onlar için bir önem taşımıştır. Çünkü onlar bu kimselere sadece Allah'a iman ettiklerini söylemelerinden dolayı destek olmuşlardır. Ayrıca bu kişilerden ne o an için ne de ileriye yönelik bir karşılık ummamışlardır. Amaçları sadece Allah'ın rızasını kazanabilmektir. Dolayısıyla verdikleri desteğin karşılığını da yine yalnızca Allah'tan beklemişlerdir. Üstelik müminler, tüm bu fedakarlıkları içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın severek ve isteyerek yapmışlardır. Gerektiğinde kendi yiyeceklerini, giyeceklerini, hatta evlerini onlara sunmuşlardır. Belki de kendileri ihtiyaç içerisinde kalmış ama bundan dolayı en ufak bir huzursuzluk ya da sıkıntı yaşamamışlardır. Bu tutumları sahabelerin ne kadar üstün bir ahlaka ve merhamet anlayışına sahip olduklarının birer göstergesidir. Müminlerin merhametinin bir başka göstergesi de yolda kalmış kimselere gösterdikleri güzel tavırlardır. İman edenler, çeşitli sebeplerden dolayı gitmek istedikleri yere ulaşmakta zorluk çeken kimselere maddi manevi her türlü yardımı yaparlar. Onların gidecekleri yere güvenlik içinde varmalarını sağlarlar. Bu esnada karşılaşabilecekleri sıkıntıları hesaplayarak bunlara karşı etkili önlemler alır ve gerekli imkanları sağlarlar. Allah'ın müminlere yüklediği bu sorumluluk Kur'an'da şöyle bildirilir. Yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Nisa suresi 36. Allah'ın bu hükümleri aynı zamanda Kur'an ahlakının müminlere öğrettiği sorumluluk anlayışını ve insaniyet derecesini de ortaya koymaktadır. Yolda kalmış bir insanın bile sorumluluğunu üstlenen müminler, etraflarında olup biten hiçbir olaya karşı da umursuz bir tavır içinde olmazlar. Zorluk içinde olan bir insana karşı, ben bu insanı tanımıyorum, bu olayın benimle bir ilgisi yok ya da herkes kendi başının çaresine baksın gibi yanlış bir düşünceyle hareket etmezler. Bu, onların sahip oldukları üstün ahlakın bir ifadesidir. Allah'ın insanlara merhamet göstermeyi, yardım etmeyi emrettiği diğer kişilerse fakirlerdir. Dinden uzak toplumlarda insanların çoğu, fakirlere yardım konusunda son derece duyarlı olduklarını düşünürler. Oysa bu kimselerin yoksul insanlara olan tavırları sadece alışkanlık olarak yerine getirilen ufak tefek birkaç yardımdan ibarettir. Gerçek bir duyarlılıksa ancak Kur'an ahlakının bu konuda getirdiği yükümlülüklerin tam olarak uygulanmasıyla söz konusu olabilir. İşte müminler Allah korkularından dolayı Kur'an'ın fakirlere yardımla ilgili tüm hükümlerini eksiksiz olarak yerine getirirler. Onlar bunu Allah'ın bir emri, aynı zamanda da vicdanlarının ve merhamet anlayışlarının bir gereği olarak uygularlar. Bu yönde maddi manevi her türlü fedakarlığı severek ve isteyerek yerine getirirler. Öncelikle Allah Tevbe suresinin 60. ayetinde sadaka verilecek kişiler arasında fakirleri de sayarak müminlerin mallarından bu kimselere sadaka vermelerini farz kılmıştır. Yine Zariyat suresinin 19. ayetinde, onların mallarında dilenip isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip de yoksul olan içinde bir hak vardır şeklinde bildirerek, bu yükümlülüğün sadece ihtiyaç içinde olduğunu söyleyen kimseler için değil, aynı zamanda iffetinden dolayı bu durumunu dile getirmeyen kimseler için de geçerli olduğunu açıklamıştır. Müminler de merhametleri ve vicdanları gereği bu kimseleri fark ederler. Onlara ellerinden gelen her türlü yardımı yaparak ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Gerektiğinde kendi menfaatlerini göz ardı ederek bu kimselerin ihtiyaçlarına öncelik tanırlar. Nitekim Kur'an'da ihtiyaç içinde olanlara yardım etmek birçok ayetle emredilmiştir. Hatta Allah'ın bu hükümlerini bile bile yerine getirmemenin sonucunun cehennem olduğu da haber verilmiştir. Sizi şu cehenneme sürükleyip iten nedir? Onlar, biz namaz kılanlardan değildik dediler. Yoksula yedirmezdik. Müddessir suresi 42-44. Şunu da belirtmek gerekir ki, müminlerin yoksul kimselere olan merhametleri sadece maddi yardımdan ibaret değildir. Kur'an'da şöyle emredilmiştir. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinize malik olduklarına güzellikle davranın. Nisa suresi 36. Müslümanlar Allah'ın bu emri gereği ihtiyaç içindeki kimselere son derece nezaketli, saygılı ve insancıl bir tavır gösterirler. Yine bir başka ayette Allah müminlere tüm ihtiyaç içindeki insanlara olduğu gibi yoksullara karşı da affedici ve hoşgörülü olmalarını emretmiştir. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Nur suresi 22. Müminler, malı verenin de alanın da Allah olduğunu, Allah'ın zenginliği karşısında tüm insanların fakir olduğunu kavradıkları için yoksullara karşı da şefkat ve merhametle yaklaşırlar. Onlara gösterdikleri güzel ahlakın temelinde de bu merhametli ve tevazulu yapıları vardır. Müminlerin merhamet anlayışlarının bir başka örneği de yetim çocuklara olan yaklaşımlarında görülür. Anne ve babalarını kaybettikleri için bir başkasının bakım ve ilgisine muhtaç kalan bu kimselere gösterilmesi gereken en güzel tavırlar Kur'an'da bildirilmiştir. Müminlerin titizlikle uyguladığı bu tavırlara örnek, yetimlerin itilip kakılmaması ve onlara karşı iyi davranılmasıdır. Din ahlakının yaşanmadığı toplumlarda yetim olan bir çocuğun haklarını koruyacak ya da geleceğini her açıdan garanti altına alacak bir sistem yoktur. Bu koruma, insanların kendi vicdanlarına bırakılmıştır. Bu nedenle de bazı insanlar bu çocukların yaşlarının küçüklüğünden, tecrübe ya da bilgi sahibi olmamalarından kolaylıkla istifade edebilirler. Ayrıca bu çocuklar, haklarını savunabilecek kimseleri olmadığı için bakımlarını üstlenen kimseler tarafından kötü tavırlara maruz kalabilirler. Söz konusu kişiler, yetimleri himaye altına aldıkları için onları minnet altında bırakarak yaptıkları iyilikleri başlarına kakabilirler. Ya da ailenin diğer bireylerinden daha farklı bir muameleye tabi tutarak bu çocukları hem manevi hem de fiziksel açıdan ezebilirler. Allah Kur'an'da yetimlere karşı merhametsizce davranmayı, onları itip kakmayı ayetleriyle yasaklamış ve bu tür çirkin davranışları gösterenleri kınamıştır. Bakara suresinin 83. ayetinde, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin diye emretmiştir. Müminler de Allah'ın bu emrini bilerek titizlikle yerine getirirler. Onların vicdan ve insaniyet anlayışı, yardıma ve bakıma muhtaç çocuklara sahip çıkmalarını, onlara ihtiyaçları olan maddi manevi her türlü ilgiyi göstermelerini sağlar. Hiçbir zaman yardımlarından dolayı onları ezmez, minnet altında bırakmaz ve onlardan maddi manevi çıkar elde etmeye çalışmazlar. Aksine tüm haklarını korur ve ellerinden gelen en mükemmel tavırları gösterirler. Müminlerin bu konuda gösterdikleri titizlik, Allah korkularından, yüksek vicdan ve merhamet anlayışlarından kaynaklanmaktadır. Allah, Bakara suresinin 220. ayetinde yetimlerin her yönden faydalı insanlar haline getirilmelerini tavsiye eder. Müminler bu sorumluluğu büyük bir şekilde üstlenir ve bu kimselere her konuda her şeyin en doğrusunu ve en güzelini öğretmeye çalışırlar. Yetim bir insanı himaye edenlerin üzerine düşen en büyük sorumluluksa, kuşkusuz bu kimsenin Allah'ı gereği gibi tanıması ve Kur'an'ı eksiksizce öğrenmesidir. Bu kişiler çocukken öğrendikleri bilgiler ışığında bir ahlak geliştirecek ve ahiret hayatlarına da ona göre hazırlanacaklardır. Bu nedenle yetim olarak himaye altına alınan bir kimse için müminlerin en özen gösterdikleri konulardan biri de budur. Yetimlerin yanı sıra Allah'ın Kur'an'da anlayış ve merhamet göstermeyi emrettiği kişiler arasında borçlu olanlar da vardır. Müminlerin merhamet anlayışından güzel bir örnek olarak borçlu kimselere nasıl davranılması gerektiği şöyle bildirilmiştir. Eğer borçlu zorluk içindeyse ona elverişli bir zamana kadar süre verin. Borcu sadaka olarak bağışlamanız da sizin için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz. Bakara suresi 280. Borç elbette ki insanın yüklenmiş olduğu önemli bir yükümlülüktür ve karşı tarafa verilmiş bir sözdür. Nitekim Kur'an ayetleri insanlara verdikleri sözde durmayı da emretmiştir. Ancak Allah yukarıdaki ayetin hükmüyle zor durumda kalma ihtimalinden dolayı bu konuda kararı borcu veren kişiye bırakmıştır. Bu kişinin ödeme süresini erteleyebileceği bildirildiği gibi, mümin açısından asıl hayırlı olanın bu borcu sadaka olarak bağışlamak olduğu da belirtilmiştir. Ancak bu konuda önemli bir şart söz konusudur. Mümin bu hakkını ancak karşı tarafın dürüstlüğüne kanaat getirdiğinde bağışlar. Yoksa ciddi anlamda zor durumda bulunmadığı halde, karşı taraftan menfaat elde etme amacıyla sahtekarlığa başvuran bir kimse için bu durum söz konusu değildir. İşte mümin, bu noktada vicdanına ve aklına başvurur. Kur'an'ın bu hükmünü, karşısındaki kişinin gerçekten de dürüst ve samimi bir yaklaşım içinde olduğuna kanaat getirdikten sonra uygular. Allah'ın Kur'an'da şefkat göstermeyi emrettiği kişiler arasında bir grup daha vardır. Bu konuda bir ayet şöyledir. Sadakalar, Allah'tan bir farz olarak, yalnızca fakirler, düşkünler, zekat işinde görevli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmışlar içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe suresi 60. Bu ayette sadaka verilecek kişiler arasında kalpleri ısındırılacak olan bir grup insandan da bahsedilmektedir. Bu insanlar, İslam dinini yeni tanımaya başlayan ya da henüz tanımayan, ancak iman etmesi için gayret sarf edilen kişilerdir. Allah'ın kendileri için seçtiği dinin mükemmelliğini ve yaratılışlarına tek uygun sistem olduğunu gören müminler, bu güzelliği kendileri gibi tüm insanların da yaşamasını isterler. Dahası Allah'ın insanları tüm hayatında yaptıklarından dolayı ahirette sorguya çekeceğini bildikleri için henüz vakit varken tüm insanları uyarmaya ve onlara doğru yolu göstermeye çalışırlar. Çünkü her insan için dünyada da ahirette de tek kurtuluşun dini yaşamak olduğunu bilirler. Bunun yanında Allah Kur'an'ın diğer insanlara anlatılmasını inananların üzerine farz kılmıştır. Bu yüzden müminler insanların içinde yaşadıkları dinden uzak hayattan kurtulabilmeleri ve cehennemden sakınabilmeleri için ellerindeki her türlü fırsatı değerlendirirler. Burada amaç, cahilliklerinden dolayı uçurumun kenarında olan bu kişileri çok geç olmadan kurtarabilmektir. Allah bir insanın iman etmeden önceki durumunu şu şekilde tanımlamaktadır. Siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Ali İmran Suresi 103. Dinsizliğin hakim olduğu bir hayatın kişiye getirdiği azabı çok iyi bilen müminler, insanların Allah'a ve dine iman etmeleri ve içinde bulundukları durumdan kurtulabilmeleri için çok çeşitli yollar denerler. Kalbi dine ısındırılacak olan kimselere dini anlatma konusunda maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar. Kur'an'da bu kimselerin imanı kavramaları için müminlerin karşılıksız olarak yaptıkları tüm maddi harcamalar sadaka olarak adlandırılmıştır. Bu Allah katında makbul tutulan ve güzel karşılığı olan bir harcamadır. Zira bir kişinin iman etmesi onun aynı zamanda cehennem azabından kurtulup sonsuz cennet hayatını kazanması demektir. Müminlerin hiçbir karşılık beklemeksizin bu harcamayı yapmalarıysa Allah korkularından kaynaklanan merhametlerinin bir gereğidir. Çünkü onların bu harcamalar sonucunda elde edecekleri hiçbir menfaat söz konusu değildir. Aksine tüm bunlar kendi imkanlarından kısarak ve büyük fedakarlıklarda bulunarak gerçekleştirdikleri yardımlar da olabilir. Ancak tüm bunları sadece Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptıkları için hiçbir karşılık beklemezler. Öyle ki kalbi dine ısındırılacak olan bu kişiler tüm bu çabaların sonucunda dini kabul etmeyebilirler. Ancak bu durumda da müminler için boşa giden hiçbir şey yoktur. Çünkü tüm yapılanların karşılığı ahirette kendilerine eksiksizce hatta fazlasıyla verilecektir. Müminler, Kur'an'da detaylı olarak tarif edilen tüm güzel ahlak özelliklerini en yoğun şekilde yaşamaya çalışırlar. Allah'ı en çok razı edecekleri yapı bu olduğu için bu yönde çaba harcarlar. Merhamet ise, müminlerin Kur'an ahlakını hakkıyla, samimi olarak tüm incelikleriyle yaşayabilmelerini, bu ahlaktan taviz vermemelerini sağlayan son derece önemli bir temel ahlak özelliğidir. Örneğin mümin, Allah'ın kesin bir emri olduğu ve Allah'ın azabından çok korktuğu için ölçüde ve tartıda hile yapmayı, bu şekilde insanları sıkıntıya ve zor duruma sokmayı aklından bile geçirmez. Ancak bunun yanı sıra içinde taşıdığı merhamet duygusu onun Allah'ın bu hükmünü, hikmetlerini ve inceliklerini kavrayarak, hissederek ve bundan büyük bir haz duyarak yerine getirmesini sağlar. Bu şekilde nefsinin ve şeytanın çeşitli kışkırtmalarına karşı tüm kapıları kapatmış olur. Merhamet hisleri yeterince gelişmemiş bir insanın gerektiği gibi adil olması, fedakar olması, dürüst olması ise mümkün değildir. Merhamet sahibi olmayan bir insan kendi acizliğinin farkında olmadığı için Allah'ın merhametine ihtiyacı olduğunu aklına getirmez, dolayısıyla Allah'tan gereği gibi korkmaz. Allah'tan gereği gibi korkmadığı için de Kur'an'da bildirilen üstün ahlakı kazanamaz ve yaşayamaz. Sonuçta Kur'an'da bildirilen tüm ahlak özellikleri birbirini bütünleyen, destekleyen, ayakta tutan ve mükemmelleştiren özelliklerdir. Birinin eksikliği diğerlerinin de gereği gibi yaşanmasını engeller. Birinin kusursuzca yaşanması ise diğerlerinin daha da mükemmelleşmesine yardımcı olur. İlerleyen dakikalarda merhamet hissini yoğun biçimde yaşayan müminlerin bu merhametlerinin diğer üstün ahlaki vasıflarını nasıl olumlu yönde etkilediği ve mükemmelleştirdiğinden söz edeceğiz. Müminlerin en belirgin özelliklerinden biri adaletli olmalarıdır. Merhamet ise adaleti ayakta tutan ve adaletten sapmayı engelleyen çok önemli bir ahlak özelliğidir. Mümin, bir insana düşmanı da olsa zalimce ve merhametsizce bir tavır göstermez. Her durumda ve koşulda sahip olduğu merhamet hissi onun adaletten taviz vermesini engeller. İman eden bir insan, Allah'ın her an yaptığı, konuştuğu ve hatta düşündüğü her şeye şahit olduğunu bildiği için adaletsiz bir tavır göstermesi mümkün olmaz. Çünkü Kur'an'da müminlere adaletli olmaları emredilmiştir. Mümin, Allah'ın dünyada yapılan Kur'an dışı tavırlara karşı cehennem azabıyla karşılık vereceğinden haberdardır. Müminlerin bir diğer özelliği de zulme karşı olmalarıdır. Şahit oldukları, duydukları Hatta dolaylı yoldan haberdar oldukları zulme yönelik hiçbir harekete karşı duyarsız kalmazlar. Kur'an ahlakından kaynaklanan merhametleri onları her türlü zulme karşı tavır almaya, mazlumların hakkını korumaya, onlar için mücadele etmeye yöneltir. Karşılarında en yakın dostları da olsa, hiç tanımadıkları ve hiçbir menfaatlerinin olmadığı yabancı biri de olsa, ayrım yapmaksızın yapılan zulmü engellemeye çalışırlar. Bu davranışın Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve Kur'an ahlakını uygulamak için değerli bir fırsat olduğunu düşünürler. Dinden uzak toplumlarda ise insanlar, özellikle tanımadıkları biri için böyle bir çaba içine girmeye gerek görmezler. Hatta bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi yaygın bir atasözüyle de bu fikirlerini açıkça ifade ederler. Bu, onların yaptıkları her şeyin ahirette karşılarına çıkacağını unutmalarından kaynaklanır. Mümin ise bu durumun bilincindedir. Bu nedenle de tanımadığı bir insana bile merhametle yaklaşıp onu zulümden kurtarmaya çalışır. Merhametli ve adaletli bir insan, kimse sahip çıkmasa ve destek olmasa bile tek başına bütün imkanlarını seferber ederek kötülüğü engellemek için uğraşır. Aksi şekilde davranan insanlar çoğunlukta da olsalar, onların vicdansızlıkları ve umursuzlukları böyle bir insanı gevşekliğe sürüklemez. Çünkü müminler, dünyada pek çok insanın yaptığı gibi görmedim, duymadım ya da fark etmedim diyerek sorumluluktan kaçamayacaklarını bilirler. Umursuzluk yaptıkları takdirde kaybedenin vicdanlı davrandıklarında da kazanacak olanın sadece kendileri olduğunu unutmazlar. Bu nedenle de hiçbir zaman zulme seyirci kalmaz, aciz ifadeler kullanmazlar. Bir insana zulmedilirken kendi işlerine dalıp hiçbir şeye şahit olmamış gibi bu olayı görmezden gelemezler. Zira ahirette her şahit oldukları olayda haktan yana nasıl bir çaba harcadıklarından sorguya çekileceklerini ve bu zulmü engellemek için ne yaptıklarının kendilerine sorulacağını bilirler. Dinden uzak insanların yaşadıkları toplumlarda ise umursuzluk ve merhametsizlik örneklerini günlük hayatta her an rastlamak mümkündür. Örneğin bir insanın kaza geçirdiğini ve zor durumda olduğunu gören bir kişi, sırf kendisi için bir problem çıkmasını istemediği için görmezlikten gelebilir ve arabasıyla geçip gidebilir. Ya da haksızlığa uğratılan bir insan gördüğünde, haksızlık yapan kişinin öfkesini üzerine çekmemek için bu kötü davranışa göz yumabilir. Müminin ise vicdanı çok duyarlı olduğu için, merhamet anlayışı bu tarz olaylara göz yummasına kesinlikle izin vermez. En başta kendisi hiç kimseye karşı zulmedici, haksızlık edici bir tavır göstermeyerek bu ahlakın öncüsü olur. Başkalarında haksızlığa şahit olduğunda ise bunu ortadan kaldırmak için elinden gelen en son noktaya kadar çaba sarf etmedikçe vicdanı rahat etmez. Çünkü gerçek merhamette zulmü görmezlikten gelme, unutma ya da aldırış etmeme gibi bir durum söz konusu olamaz. Müminlerin merhameti, onların tüm insanlara karşı saygılı ve adil olmalarını sağlar. Böyle bir insan, diğer insanlara iyilikle davranan, insanların arasını düzelten üstün bir ahlak yaşar ve içinde bulunduğu topluma huzur ve güven getirir. Müminler, Kur'an ahlakını yaşarken hem kendileri bundan zevk alırlar, hoşnutluk içinde olurlar, hem de etraflarındaki insanlara zevk verirler. Onlara güven telkin ederler. Örneğin cahiliye toplumlarında çok yaygın olan alaycılık, lakap takma gibi kötü ahlak örnekleri, Kur'an ahlakını yaşayan insanlar tarafından asla uygulanmayacak olan hareketlerdir. Bu, öncelikle Allah'ın bir emridir. Ayrıca Müslümanların sahip oldukları merhamet anlayışlarının da bir gereğidir. Merhametin önemli göstergelerinden biri de kişinin affedici ve bağışlayıcı olabilmesidir. Kur'an'da şöyle emredilir: sen af ve kolaylık yolunu benimse, İslam'a uygun olanı emret ve cahillerden yüz çevir. Araf Suresi 199. Affedicilik, kimi zaman insanın nefsine zor gelebilen ama Allah katında güzel karşılığı olan bir davranıştır. İnsan yapılan bir hata karşısında öfkeye kapılabilir ya da onu affetmek istemeyebilir. Ama Allah, müminlere affetmenin daha güzel olduğunu bildirmiş ve onları buna teşvik etmiştir. Bu teşvik gereği müminler, diğer müminlere karşı hataları her ne olursa olsun affedici bir tutum izlerler. Ancak onların affetmeleri, cahiliye ahlakını yaşayan kimselerin affetmesinden çok farklıdır. Din ahlakını yaşamayan insanlar, çoğu zaman dilleriyle karşılarındaki kişiyi bağışladıklarını söyleseler bile, yapılan hataya karşı kalben duydukları kin ve kızgınlıktan kurtulmaları oldukça uzun sürer. Tavırları genellikle bu kızgınlığı yansıtacak bir sitemkarlık içerisindedir. Ellerine ilk fırsat geçtiğinde de zaten kalplerinde biriktirdikleri bu kin ve öfkelerini dile getirirler. Müminlerin affetme şekli ise tamamen samimiyet içerir. Her insanın hata yapabilecek bir yapıda yaratıldıklarını bildikleri için daha en başından karşı tarafa hoşgörüyle yaklaşırlar. Çünkü Kur'an'da insanın hata yapmaya açık bir varlık olduğu, ancak önemli olanın bu hatayı fark eder etmez bir daha tekrar etmeme gayretiyle hemen vazgeçmesi olduğu bildirilmektedir. Müminlerin affediciliğinin bir farklılığı da şudur. Onlar, kendileri tamamen haklı oldukları ve karşı tarafın tümüyle haksız olduğu bir durumda bile hiç tereddütsüz affedebilirler. Çünkü Allah, bunun güzel bir ahlak özelliği olduğunu bildirerek müminlere tavsiye etmiştir. Müminler, Allah'ın bu hükmünü göz önünde bulundurarak kendi haklarından kolaylıkla vazgeçer ve alttan alarak karşı tarafa güzel ahlaklarıyla örnek olurlar. Ancak şunu bir kez daha hatırlatmak gerekir ki, mümin için affetmede ölçü, karşı tarafın samimiyeti ve iyi niyetidir. Bunu da mümin, vicdanı ve aklıyla teşhis eder. Kötülüğü bir alışkanlık haline getirmiş olup, karşı tarafın merhametinden ve güzel ahlakından istifade etmeye çalışan birine elbette izin verilmez. Böyle bir durumda Müslüman, karşısındaki kişiye göstereceği gerçek merhametin sadece affetmek olmadığını bilir. Ve onu samimiyete, dürüstlüğe ve Allah'tan korkmaya davet ederek merhametini farklı bir şekilde ifade eder. Müminlerin insanlara iyiliği öğütleyip kötülükten sakındırmaya çalışırken göz önünde bulundurdukları önemli bir ölçü vardır. Karşılarındaki kişinin geçmişi ve o an içinde bulunduğu hatalı tavırlar müminlerde bir ön yargı oluşturmaz. Kimseye hatalarından dolayı nasıl olsa bu insan mümin olmaz, davranışlarını düzeltmez gözüyle bakmazlar. Hiç kimseyi dini anlatma konusunda göz ardı etmezler. Böyle bir tavrın adaletsizlik olduğunu görür ve bundan sakınırlar. İnsanların güzel ahlakı yaşayabilmeleri için Kur'an'la eğitilmeleri gerektiğini bilirler. Bu nedenle müminler, kişilerin tavırları ne kadar olumsuz olursa olsun, iyiliğe çağırmakta ve kötülükten sakındırmakta, doğru olanı anlatmakta tereddüte kapılmazlar. Ancak tüm bu anlatımlara rağmen, karşı taraf kendi bakış açısında ısrarlı davranırsa, bu durumda da hiçbir şekilde bir zorlamaya girmezler. Çünkü Allah, Bakara suresinin 256. ayetinde, "Dinde zorlama ve baskı yoktur" şeklinde buyurmuştur. Âlâ suresinin 9. ayetinde ise, "Şu halde eğer öğüt ve hatırlatma bir yarar sağlayacaksa, öğüt verip hatırlat" diye emretmiştir. Müminler, Kur'an'ın iyiliği emretme hükmünü sadece doğru ve yanlışı hiç bilmeyen ve dini hiç tanımayan insanlara değil, aynı zamanda diğer müminlere karşı da uygularlar. Çünkü insan sadece bilmediğinden değil, bazen de unuttuğundan, yanıldığından ya da nefsinin telkinlerine uyduğundan hata yapabilir. İşte bu durumda müminler birbirlerine Kur'an'ın hükümlerini hatırlatarak iyiliği emretmiş ve kötülüğü engellemiş olurlar. Dünya hayatında ancak iyilik yapanların ve salih amellerde bulunanların cennetle müjdeleneceklerini, kötülükten sakınmayanların ise cehennem azabıyla karşılık göreceklerini bildiklerinden birbirlerini bu yönde uyarırlar. Bu çabaları da onların içlerinde taşıdıkları gerçek merhametin bir göstergesidir. Müminler sahip oldukları merhamet hissini kendilerine yapılan kötülüklere en güzel şekilde karşılık vererek de gösterirler. Allah Kur'an'da şöyle emretmiştir. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir. Fussilet Suresi 34. Ayette görüldüğü gibi Allah müminlere kötülüğe karşı en güzel tavırla karşılık verdikleri takdirde hayırlı bir sonuç elde edeceklerini vaat etmiştir. Hatta karşılarındaki kişiyle aralarında düşmanlık gibi bir durum söz konusu olsa bile sıcak bir dostluk oluşabileceğine dikkat çekmiştir. Bu aynı zamanda inananların merhamet anlayışlarının da bir gereğidir. Karşı tarafın Allah'ın beğenmeyeceği kötü bir tavır içerisinde olduklarını gördükleri zaman her şeyden önce bunun o kişinin ahireti açısından riskli bir durum olduğunu düşünerek kibir ve gurura kapılmadan hoşgörülü ve tevazulu bir biçimde yaklaşırlar, alttan alan bir üslup kullanırlar. Kur'an ahlakını yaşamayan insanlarda olduğu gibi hatalı olan, kötülüğü yapan karşı taraf önce o alttan alsın ya da ne yaparsa yapsın gibi bir mantıkla hareket etmezler. Güzel tavrı kim gösterirse Allah'ın o kişinin tavrından hoşnut olacağını bilirler. Kötülüğe maruz kalındığı halde güzellikle davranmanın Kur'an'a en uygun olan tavır olduğunu unutmazlar. Bu nedenle de alttan almanın bir kayıp değil, aksine büyük bir kazanç olduğunu düşünerek hareket ederler. Burada müminlerin önemli bir özelliğine daha dikkat çekmekte yarar vardır. İman edenler hayatları boyunca türlü türlü insanlarla karşılaşabilirler. Ama karşılarındaki insanların tavırlarına göre kendi ahlak anlayışlarını değiştirmezler. Karşı taraf alaycı konuşabilir, çirkin sözler sarf edebilir, öfkelenebilir, kötülükte bulunabilir ya da düşmanca tavırlar sergileyebilir. Ancak müminin efendiliği, tevazusu, merhametli ve yumuşak başlı tavrı hiçbir zaman değişmez. Kendisine söylenen kötü bir söze, kötü sözle karşılık vermez. Alay edene alayla, öfkeye öfkeyle cevap vermez. Kırıcı bir tavır karşılık, mümin, kırıcı bir tavra karşılık, onun yaptığından utanarak karşı tarafın güzel tavrına özendirecek bir hoşgörü ve merhamet anlayışıyla hareket eder. Öfkelenen bir insana karşı sakin ve itidalli olur. Elbette müminin bu tavırları tamamen akılcı bir boyutta olur. Kendisini zarara uğrayacağı bir duruma sokmaz. Ne kendinin ne de diğer müminlerin haksızlığa ya da zarara uğramasına izin verir. Ama bir yandan da gösterdiği güzel tavırlarla dinin emrettiği güzel ahlakın tebliğini yapmış olur. Müminlerin Kur'an ahlakını yaşama konusunda gösterdikleri bu güzel sabrın karşılığında da Allah bu kişileri şöyle müjdelemiştir. İşte onlar sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Kasas Suresi 54. Allah'ın müminlere bir emri de fedakar olmalarıdır. Bu nedenle müminler, diğer müminlere karşı duydukları sevgi ve merhameti, onlara karşı gösterdikleri fedakarca ve özverili tavırlarla ifade etmeye çalışırlar. Bir insanın, Kur'an'ın emrettiği şekilde fedakarlığı yaşayabilmesi için, öncelikle tüm bencil duygu ve isteklerinden kurtulmuş olması gerekir. Aksi takdirde insan, içinde duyduğu dünya hırsı sebebiyle her şeyin en güzelinin ve en iyisinin sadece kendisinin olmasını isteyecektir. Müminler, dünyadaki her şeyin geçici olduğunu, güzel ahlak gösterdikleri takdirde tüm bunların çok daha güzeline, ahirete sahip olacaklarını bilirler. Bu nedenle de güzel bir şeyi bir başkasına vermekten ya da hoşa giden bir konuda bir başkasına öncelik tanımaktan hiçbir rahatsızlık duymazlar. Nitekim Allah, insanların sevdikleri şeylerden vermedikçe gerçek anlamda iyiliğe ulaşamayacaklarını bildirmiştir. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Ali İmran Suresi 92. Müminler yaptıkları fedakarlığın karşı tarafı memnun etmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyarlar. Vicdanen doğru olanın bu tavır olduğunu ve Allah'ın da bundan razı olacağını bilmenin verdiği vicdan rahatlığını yaşarlar. Kur'an'ın müminlere kazandırdığı merhamet anlayışı, müminlerin birbirlerine karşı olan düşkünlükleriyle de kendini gösterir. Müminler, ahiretteki azaba karşı hissettikleri korkuyu mümin kardeşleri içinde duyarlar. Kendi kurtuluşlarını istedikleri kadar diğer müminlerin de Allah'ın hoşnutluğunu ve cennetini kazanmalarını isterler. Bu nedenle de Allah'ın emrettiği şekilde onların da bağışlamaları için dua ederler. Müminler ayrıca gelmiş geçmiş tüm iman edenler için de dua ederler. Allah'a iman eden her insan hangi dönemde nerede yaşamış olursa olsun onların kardeşleridir. Müminlerin bu yöndeki duaları Kur'an'da şöyle bildirilir. Bir de onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen çok şefkatlisin, çok esirgiyicisin. Haşr suresi 10. Bir toplumun rahat, huzurlu ve mutlu bir hayat sürebilmesinin tek yolu, Kur'an'da tarif edilen gerçek merhamet anlayışının o toplumun insanları tarafından yaşanmasıdır. Kur'an'da belirtilen bu model yaşanmadığı sürece insanlar hangi yolu denerlerse denesinler, karmaşadan, huzursuzluktan ve adaletsizlikten kesinlikle kurtulamazlar. Çünkü merhametin olmadığı yerde zalimlik vardır. Zalimliğin hüküm sürdüğü bir toplumda ortaya çıkan modelse insanların hem maddi hem de manevi yönden ciddi zararlara uğramasına sebep olur. Nitekim bugün dünyanın dört bir yanında yayılan haber bültenlerinin ana konusu insanların maruz kaldığı zulüm çeşitleridir. Açlıktan ölen, çocuklarını yaşatmak için yardım dilenen, haksızlığa uğrayan, ezilen, oturacak ev bulamadığı için çadırlarda yaşayan, intihar eden, saldırıya uğrayan, birbirlerini öldüren, sakatlayan, döven, kavga eden insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu karmaşa ortamının ana sebebi de inansızlığın getirdiği zalimlik ve merhametsizliktir. Allah korkusuna ve Allah sevgisine dayanan, Kur'an'a uygun bir merhamet olmadığında geriye insanlara kötülük yapmaktan alıkoyacak hiçbir sebep kalmaz. Merhamet duygusunun tam anlamıyla yaşanmadığı bir toplumda kadının dayak yemesi, çocukların ezilmesinin, fakirlik korkusuyla öldürülmelerinin, sokağa terk edilmelerinin, hırsızlık için yol kesen, evlere giderek ev sahiplerini öldüren insanların çoğalmasının ve daha bunun gibi birçok olayın önünde hiçbir engel kalmamış olur. Kur'an'ın emrettiği merhametin yaşanmadığı bir toplumda zengin olan fakiri kollamaz, haksızlığa uğrayanın hakkı savunulmaz, açıkta kalan insan barındırılmaz. Bir çıkar söz konusu olmadığı sürece kimse kimse için kendisini sıkıntıya sokmaz. Biri sokakta aç yaşarken onun hemen yanı başındaki insanlar yüzlerce kişinin doyabileceği yemekleri çöpe atmakta hiçbir sakınca görmezler. İnsanlar birbirlerinin malını haksız yere yemekten, sahtekarca yöntemlere başvurmaktan, başkalarının haklarını istismar ederek para kazanmaktan çekinmezler. Yine böyle bir toplumun insanları, şahit oldukları sahtekarlıklara, adaletsizliklere ve haksızlıklara karşı mücadele etmez ve seslerini çıkarmazlar. Başkaları için kendilerini yormaya gerek duymaz, hatta bu şekilde başkalarının sorunlarını üstlenmenin büyük bir akılsızlık olduğuna inanırlar. Ortaya kimsenin kimseye karşı kendisini sorumlu hissetmediği, kimsenin kimseyi korumak için kendisini risk altına sokmadığı ve kimsenin yanlışlara, haksızlıklara karşı sesini çıkarmadığı bir ortam çıkar. İşte bu şekilde Kur'ani merhametin ve din ahlakının yaşanmadığı bir ortamda her zaman huzursuzluk, sıkıntı ve zulüm hakimdir. Zalim ve merhametsiz olanlar zayıf ve güçsüz olanları istedikleri gibi ezerler. Ancak unutmamak gerekir ki merhametsizlik ilk başta insanın kendisine zarar verir. Vicdanı kendisine merhameti emrettiği ve doğru olanı gösterdiği halde bu sesi bastırıp zalimliği tercih eden insan hiçbir zaman gerçek anlamda bir iç huzuru yaşayamaz. Çünkü vicdanı onu rahatsız eder ve içinde bir vicdan azabı yaşamasına sebep olur. Her yardıma muhtaç insan gördüğünde kendisinin imkanı olduğu halde bu insanlara yardım etmediği ve onları bu hayata terk ettiği aklına gelir. Yine aynı şekilde her bencillik yaptığında vicdanı bunun yanlış olduğunu söyleyerek onu huzursuz eder. Vicdanın bu baskısından ve verdiği rahatsızlıktan kurtulmanın tek yoluysa onun sesini dinlemek ve söylediğini yapmaktır. Çünkü vicdan Allah'ın rızasına ve Kur'an'a yönelten bir güçtür. İnsan ancak vicdanının sesini dinlediğinde huzur duyacak şekilde yaratılmıştır. İnsanlar merhametsizliklerini her ne kadar akıllarına getirmemeye çalışsalar, adaletsizliklerini, haksızlıklarını her ne kadar görmek istemeseler de vicdanları bu zalimce tutumlarını onlara hiçbir şekilde unutturmaz. İslam ahlakının benimsendiği bir toplumda ise hem maddi hem de manevi açıdan büyük bir rahatlık ortaya çıkar. İnsanlar yardıma ihtiyaç duyduklarında çevrelerindeki kişilerden kesin olarak yardım geleceğini bilirler. Fakirlere, evlere olmayan yoksullara, imkanları olanlar sahip çıkarlar. Küçük çocuklar sevgi ve itina gördükleri sağlıklı ortamlarda yetişirler. Kuvvetli olanlar zayıf gördükleri insanları ezmezler. Kimse birbirinin hakkına tecavüz etmez. Maddi adaletsizlik ve bundan kaynaklanan haksızlıkların tümü ortadan kalkar. Zalimler azalmaya ve zulüm ortadan kalkmaya başlar. Kimse maddi imkanları yeterli olmadığı için sağlıklı, temiz, rahat bir ortamdan mahrum kalmaz. Görüldüğü gibi dinsizliğin getirdiği karmaşa ve zulüm ortamından kurtulmanın tek yolu Allah'ın Kur'an'da öğrettiği merhamet anlayışını tam anlamıyla yaşamaktır. Zulümden merhamete dönmekse insanın kendi içinde alacağı tek bir karar ve tek bir niyet değişikliğine bağlıdır. Bu niyet değişikliğinin ardından hem dünyada hem de ahirette güzel bir hayat yaşayacak ve Kur'an ahlakını yaşamanın güzelliğine şahit olacaktır. Ayrıca böyle bir insan ahirette de ebedi kurtuluşa kavuşacaktır. Çünkü Allah, Kur'an ahlakını yaşamaya karar verip zulmü terk eden kimsenin günahlarını da bağışlayacağını vaat etmiştir. Ancak kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve davranışlarını düzeltirse, şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Maide Suresi 39. Programın başından bu yana, Kur'an ahlakının insanları nasıl mükemmel bir merhamet anlayışına çağırdığından söz ettik. Merhamet duygusu, tüm hayata hakim olduğunda, ortaya nasıl üstün ahlak örneklerinin çıktığından ve bu ahlaka sahip insanlardan oluşan bir toplumun erişeceği güzellik ve huzurdan bahsettik. Ayrıca Kur'ani merhametin yaşanmadığı bir ortamın karanlık ruh halini ve insanlara getirdiği maddi ve manevi zararları tarif etmeye çalıştık. Tüm bu anlatımlardan da anlaşıldığı gibi bu iki ahlak modeli arasındaki fark kıyaslanamayacak kadar büyük ve bir o kadar da açıktır. Kur'an'ın öğrettiği merhamet anlayışı ne kadar şerefli, ne kadar üstün ahlaklı insanlar ve ne kadar huzurlu toplumlar oluşmasını sağlıyorsa, aksi bir zihniyette o kadar zalim, huzursuz ve kötü ahlaklı insanlar üretir. Dahası, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaşanan bu merhametin sağladığı güzellik, sadece dünyayla da sınırlı değildir. Onlar, ahirette de şerefli bir karşılık görecek ve bu ahlakın güzelliğini ahirette de yaşayacaklardır. Zira Allah, cennet halkının bir özelliğinin de dünyadayken birbirlerine merhameti tavsiye etmeleri olduğunu bildirmiştir. Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. Veled Suresi 17. Görüldüğü gibi Kur'an'ın gösterdiği merhameti yaşayan ve bu doğrultuda salih amellerde bulunanlar hem dünyada hem de ahirette rahat edeceklerdir. Bu program tüm insanların gerçek merhametin ne olduğunu bir kez daha düşünmeleri ve merhameti yansıtan Kur'an ahlakını ne kadar yaşadıklarını bir kez daha gözden geçirmeleri için bir davettir. İnsanların en hayırlılarından olup, Allah'ın rahmetini ve cennetini kazanmak için güzel ahlakta ve merhamette sabır göstermeye yönelik bir çağrıdır. O halde siz bu çağrıya kulak verin ve Allah'ın Kur'an'da emrettiği merhameti hem kendiniz yaşayın hem de etrafınızdakilere tavsiye edin. Ki böylece huzur dolu, sevgi, şefkat, barış dolu insanlar ve toplumlar oluşsun. Bu program Harun Yahya'nın Müminlerin Merhameti adlı kitabından faydalanarak hazırlanmıştır.